Ayrım 13, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 134. Tarihin iradesi karşısında fertlerin ne önemi var? Günaydın Ester, 5. gün sabah. Gece yarısı kapımın vurulmasıyla uyandım. Uyku sersemliği içinde neler olup bittiğini kavramaya çalışırken birden hakikat kafama dank etti. Gelmişlerdi, günlerdir gerginliğimi bastırarak, gizliden gizliye belki de artık gelmeyecekler diye kendimi kandırdım. O kişiler nihayet gelmişti. Tuhaf olanı hiç korku duymamamdı. Kara Kemal öldürüldüğünde çok daha büyük bir telaşa kapılmıştım, çok daha büyük bir panik yaşamıştım. Oysa şimdi kötü mukadderatı kabul eden bir idam mahkumunun fevkalade sükuneti içindeydim. Hiç acele etmeden kalktım yataktan. Geliyorum, geliyorum, biraz sabır dedikten sonra gümüş çerçeveli aynada saçımı başımı düzelttim. Evet, öyle şaşkın pejmürde görünmek istemiyordum cellatlarıma. Telaşsız adımlarla yaklaşıp kapıyı açtım. Ama o da ne, karşımda Reşit durmuyor mu? Polisler yerine bir dostu görmek elbette rahatlatmıştı beni. Ama otel müdürünün alı al moru mor yüzünü fark edince vaziyetin hiç de parlak olmadığını anladım. Hayırdır inşallah dedim, beklenmedik misafirimi içeri buyur ederken. Neler oluyor Reşit? Telaşla girdi içeri ama kapıyı kapamadan önce koridora göz atmaktan da kendini alamadı. Pek hayırlı işesi var ağabey dedi ardı ardına yutkunarak. Polis baskın verecekmiş otele. Bir adamın peşindelermiş, fazla tafsilat vermediler. Demek ilk hissimde yanılmamıştım. Demek hakikaten alacaklardı bu gece. Yine de sormadan edemedim. Yani ben miymişim o adam? Çaresizlik için ellerini ovuşturdu. Bilmiyorum ama başka kim olabilir? Mehmet Esat Alçak'a ihbar ettiyse. Ah ah, size demiştim o adama itimat edilmez diye. Zavallı fena korkmuştu. Kendi derdimi unutup onu teskin etmeye çalıştım. Dur dur Reşit, hemen panikleme. Belki de bizimle alakası yoktur. Belki adi bir suçludur. Çaresizlik içinde başını salladı. Hiç zannetmiyorum. Mühim bir davadan bahseder gibi ciddiydi polis müdürü. Otelde tutuklama yapacağız deyince elim ayağım birbirine dolaştı. Buraya geldiğimi öğrenseler beni de mahvederler. Ama sizi öyle hazırlıksız yakalamalarına gönlüm razı olmadı. İtiraf etmeliyim ki az önceki soğukkanlılığımı kaybetmiştim. Yine de Reşit'ten çok daha iyi bir haldeydim. Zavallı karşımda rüzgara tutulmuş yaprak gibi titriyordu. Otur şöyle otur diyerek pencere önündeki kum rengi berjer koltuğu gösterdim. Sana bir bardak su vereyim. Hayretle yüzüme baktı. Ne oturması, ne suyu, şey su var ağabey. Farkında değil misiniz? Biz mahvolduk. Belki de sizi Yunanistan'dan gelen suikastçı diye yakalayacaklar. Gazetelerde yazıyordu. Gazi Paşa'yı öldürmek için Çerkez eten bir katil yollamış. Öyle bir iftira atarlarsa ne diyeceğiz? Aksini iddia edecek kimse de çıkmaz. Aklını kaybetmiş gibiydi. Belki işe yarar diye. Yeter diye bağırdım. Yeter Reşit, kendine gel kardeşim. Bu ne telaş yahu? Azarlamam hiçbir işe yaramadı. Ne yapayım, çok korkuyorum. Şeysi var ağabey. Benim çoluğum çocuğum var. İyi de bizim bir suçumuz yok ki. Ben kanun kaçağı filan değilim. Kendi halinde bir vatandaşım. Hele senin hiç suçun yok. Sen olmasaydın da yine bu otelde kalacaktım. Gözlerindeki dehşetin azalmaya başladığını gördüm. Daha bir güvenle sürdürdüm sözlerimi. Hem beni onlar iyi tanır. Böyle alçakça bir suikastın içinde bulunmayacağımı hepsi bilir. Suikast lafını duyunca yine sararmaya başladı yüzü. Yok ağabey, bilmezler. Bilseler de bilmezlikten gelirler. Adamlar az kalsın koca Kazım Karabekir'i asacaklardı. Size mi acıyacaklar? Ellerini dizlerine vurdu. Yok, büyük bir oyun var bu işin içinde. O Mehmet Esad'ın gelmesi boşuna değil. Utanmasa koca adam karşımda hüngür hüngür ağlayacaktı. Babası Yusuf Bey'i hatırladım. O cesur askerin oğlu bu muydu? Omuzlarından tutup sertçe sarstım. Sana hiçbir şey olmayacak Reşit. Neden anlamıyorsun? Ben burada kalan bir müşteriyim sadece. İnanır gibi baktı gözlerime. İkna olurlar mı olmazlar mı gibilerden düşünüyordu. Kafasına yatacak gibiydi ki yine başladı titremeye. Ama buraya geldiğimi görmüşlerdir şimdi. Nasıl izah edeceğim bunu? Evet, aptallık etmişti hakikaten. Sahi niye telefonunu aramadın? Niye ta Şişli'den kalkıp buraya geldin? Göz ucuyla telefon aizesine baktı. Dinleniyor diye düşündüm. O da mümkündü. Fakat ne olursa olsun bu zavallı adamı acilen sakinleştirmem gerekiyordu. Şimdi beni iyi dinle Reşit diyerek gözlerinin içine baktım. Otele geldin. Çünkü tutuklama sırasında polise yardımcı olmak istiyordun. Benimle de hiç temasın olmadı. Ne bu kata çıktın ne de beni gördün. Yok, sakinleşecek gibi değildi. Aklı bir teviye felaket senaryolar üretip duruyordu. Ya çalışanlar diye mırıldandı. Onlar gördüler ikimizin ne kadar samimi olduğunu. Ya polis anlatırlarsa? Anlatsınlar. Rahmetli babanla Trablusgarp'la birlikte harp ettiğimi söylersin. Mektebi Sultani'den ağabeyin olduğumu da eklersin. Malum olmayan bir husus değil ki. İtimat veren bir gülümseme yerleştirdim dudaklarıma. Hadi Reşit, hadi rahatla artık, hiçbir şey olmayacak. Şimdi toparlan aşağıya in. Hafiyeler geldiklerinde onlara kolaylık göster. Ne istiyorlarsa hemen yerine getir. Utanır gibi olmuştu. Korkuyla küçüden gözlerini kırpıştırdı. Ya siz ne yapacaksınız Şehsuvar ağabey? Hiç umursamıyormuş gibi omuz silktim. Hiçbir şey yapmayacağım, mukavemet filan göstermeyeceğim. Kuzu kuzu istediklerini yerine getireceğim. Meramları neymiş anlayalım bakalım. Dostça vurdum sırtına. Hadi sen aşağıya in artık. Reşit'i gönderdikten sonra banyoya geçtim, elimi yüzümü yıkadım. Odaya dönüp elbisemi giymeye başlıyordum ki bunun hatalı bir davranış olduğunu fark ettim. Hayır, beni uyurken bulmalıydılar. Öylece yatağa oturdum, beklemeye başladım. Tekrar o sakin ruh haline kavuşmuştum. Tarihin iradesi karşısında fertlerin ne önemi var ki? Belki hatırlarsın, Ahmet Rıza'nın sözleriydi bunlar. Üstelik sen de hak veriyordun onun sözlerine. Fertlerin mutlu olması için bütün bir toplumun mutluluğuna ihtiyaç vardı. Asıl olan da işte buydu. Meseleye bu açıdan bakınca tek tek insanların hiçbir kıymeti yoktu. Yatağıma oturmuş kaçınılmaz sonumu beklerken kendimi bu sözlerle teselli ediyordum. Aslına bakarsan elimden başka bir şey de gelmezdi. Fakat dakikalar, saatler geçiyor, ne koridorda bir koşuşturma ne de kapımın önünde fısıldaşmalar oluyordu. Neyi bekliyordu bu adamlar? Buna benzer bir hissi daha önce de yaşadığımı hatırladım. 6 sene evvel, yine böyle bir sonbahar gecesi, Sütlüce'de kaldığım ev basılmıştı. İşgalin ilk günlerinden itibaren İngilizlerin arananlar listesindeydim. Ama 2 yıldır bulamamışlardı beni. Sık sık adres değiştiriyor, şüpheli bir şahıs görünce ya da olmaması icap eden bir olay vuku bulunca anında uzaklaşıyordum kaldığım semtten. Beni ele geçirmeleri çok zordu, adeta imkansız. O sebepten İngiliz askerleriyle Vahdettin'in sivil polislerini karşımda görünce hayrete düşmüştüm. Üstelik polisler doğrudan adımla hitap ediyorlardı bana. ''Nihayet elimize geçtin Şehsuvar Sami'' demişlerdi. ''Bir atlarsın çekirge, 2 atlarsın çekirge, 3. de düşersin kucağa.'' Oysa sahte bir kimlik bulunuyordu üzerimde. Yani benim Şehsuvar Sami olduğumu ispatlayacak hiçbir vesika yoktu. Ama adamlar it gibi biliyordu kim olduğumu. İnkar ettim elbette, pis güldüler. Müdüriyetle görüşürüz dediler. O vakitler Sirkeci'deki Şahin Paşa Oteli'ndeydi polis müdüriyeti umumiyesi. Evet, bir oteli mekan tutmuştu emniyet. Doğrudan kalkan delenli Hasan'ın huzuruna çıkardılar beni. İkimiz de birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Ama gözünün içine baka baka yalan söyledim. Şehsuvar Sami adındaki şahıs ben değilim. Benim adım elinizdeki vesikada yazdığı üzere Kerim Şakir'dir. Kocaman bir kahkaha attı polis müdürü Hasan. Cesaretinize hayran kaldım Şehsuvar Bey dedi alaycı bir sesle. Lakin hakkınızda sağlam jurnal var. Doğrudan İngiliz kumandanlığından. Kim olduğunuzu biliyorlar. Hakikatleri burada söylemezseniz sizi Crocker Otel'e alacaklar. Üzülmüş gibi baktı yüzüme. Oranın şöhretini duymuşsunuzdur. Bizim burası gibi falaka kaba dayakla kurtulamazsınız. İnce işkence yapıyorlar. Saatlerce çalışıyorlar insanın üzerinde. Beni dinlerseniz burada verin ifadenizi. Çok malumat da istemiyoruz. Karakol cemiyeti içinde ne vazife aldığınızı açıklayın. Birkaç arkadaşınızın adını verin kâfi. Bakın hepsini demiyorum. Mesela 3 kişiyi söyleseniz yeter. Kesinlikle reddettim. Yanlışınız var dedim başımı sallayarak. Benim adım Kerim Şakir. Böylece Crocker Otel'e yolladılar beni. 7 gün kaldım orada. 7 gün boyunca işkence yaptılar bana. Bizzat İngilizlerin istihbarat zabiti. Yüzbaşı Bennett tarafından sorgulandım. Teferruata gerek yok ama muvaffak olamadılar. Bir tek arkadaşımın ismini bile söylemedim onlara. 7. günün sonunda Bekir Ağa bölüğüne gönderilince ilginç bir malumat öğrendim. Yaramı saran Doktor Fehmi Ekrem'den. Bizi ihbar eden sessiz John adındaki casusmuş. Evet, İngilizler adına çalışan bir Osmanlı zabiti. Karakol cemiyetinin idare heyetine sızmış, oradan öğrenmiş adresimi. Üstelik sadece ben değil, o gece tam 21 eve baskın düzenlenmiş, 29 vatanperver gözaltına alınmış. 6 sene önceki o meşhum geceyi hatırlayınca iyice sıkıldı canım. Yine o korkunç şeylerimi yaşayacaktım, nefesim daralır gibi oldu, kalktım balkona çıktım. Bu ılık sonbahar gecesinin sükunetini bozacak hiçbir belirti görünmüyordu caddede. Yeniden yatağıma girdim, yine beklemeye başladım. Nihayet tan ağrırken kapım iki kez vuruldu. Ama hiç de öyle bir baskın havası yoktu kapının çalınışında. Sakin, hatta çekingen bir parmağın dokunuşları. Ama bir parça heyecanlanmadım dersem yalan olur. Kalktım, kapıyı açtım, karşımda yine bizim Reşit. Fakat yüzündeki o korku yerini neşeli ama mahcup bir ifadeye bırakmış. Neredeyse bütün geceyi uykusuz geçirmesine rağmen çevik adımlarla girdi içeri. ''Boşa paniklemişiz Şehsuvar ağabey, haklıymışsınız. Dursa da karısı ve aşığını öldüren Nazif adında bir çiftlik sahibinin peşindeymişler. Bir üst katta 505'te kalıyor. Patırtı gürültü çıkmadan aldılar katili. Günah boyduna ama iki kişiyi öldürmesine rağmen pek bir masum görünüyordu. Ne korku yaşattı ama bize. Mevzuyu uzatmak istemedim, geçmiş olsun. Utangaç bir tavırla mırıldandı. Kusura bakmayın Şehsuvar ağabey, galiba biraz abarttım. Yani bu tür olaylara pek alışkın değilim. Sizin nesil gibi değiliz biz. Umarım bir kusur edip kalbinizi kırmamışımdır. O kadar masum, o kadar samimi bir hali vardı ki üzüldüm. Yok Reşit, kusura bakacak bir şey yok. Hiçbir hatan olmadı. Bilakis otele geldiğim günden beri büyük dostluk gösterdin bana. Üstelik kendini de tehlikeye atarak. Bir adım yaklaştım. Ama sana bir soru soracağım. Lütfen çekinme, hakiki düşünceni söyle. Pera Palas'ta bulunmam senin için mesele teşkil ediyorsa derhal başka bir otele taşınabilirim. Biliyorsun rahmetli babanın benim için yeri ayrıdır. Sana zarar vermek istemem. Yanaklarına yayılan kızıllığı, yorgun yüzünde çıkmaya başlayan sakallar bile gizleyemiyordu. Estağfurullah, o nasıl lakırdı? Bana hiçbir zararınız yok dedi ezik bir tavırla. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz otelde. Tamam, bu gece kaybettim kendimi biraz. Kusuruma bakmayın ne olur. Ama başka bir otele taşınırsanız hakikaten alınırım. Eminim rahmetli babamın ruhu da incinir bundan. Bilirsiniz sizin onu saydığınız kadar o da sizi sever ve sayardı. Rica ederim Pera Palas'tan ayrılmayın. Bunu aklınıza dahi getirmeyin. Aslına bakılırsa şu sıralar otel değiştirmem de hiç mantıklı değildi. Mehmet Esat muamması çözülmeden yerimden kıpırdamamalıydım. Ama Pera Palas'tan ayrılma isteğimde samimiydim. Bugün de ise yarın başka bir baskının olması işten değildi. Bana iyilik etmekten başka gayesi olmayan bu adamın başını daha fazla belaya sokmak istemiyordum. Bak Reşit, evli barklı adamsın diye ısrar edecek oldum. Kaşlarını çatarak sağ elini usulca kaldırdı. Lütfen ağabey, lütfen kapatalım artık bu konuyu. Daha fazla utandırmayın beni. Yok, kararı katiydi. Az önceki davranışından büyük pişmanlık duyuyordu anlaşılan. Daha fazla ısrar etmedim. Ama Reşit bununla yetinmedi. Özür dileme mahiyetinde bir kahvaltı ısmarladı bana. Her zamankinden daha zengin, daha lezzetli bir kahvaltı. Odama dönünce gözlerimden uyku akmasına, üzerimde tatlı bir yorgunluk çökmesine rağmen yatağa girmek yerine masaya yöneldim. Ruhumdan gelen yazma isteği bedenimin yorgunluğuna galip gelmişti. Evet, seneler sonra ulaştığım yer işte buydu. Bir zamanlar otelleri basan, şüpheli şansları yakalayan, sorgulayan, yeri geldiğinde kurşunlayan Şehsuvar, şimdi tutuklanacak, sorgulanacak, belki de kurşunlanacak adamlar listesinin ilk sıralarında yer alıyordu. Ne büyük bir muvaffakiyet. Bu hususta daha fazla lakır diye lüzum yok. Biz mazideki hikayemize gelelim yine. Payitahttan döndüğümüzde büyük bir ağırlık vardı üstümde. Artık ne seni ne de kendimi oyalayacak vakit kalmıştı. Emir yüksek makamdan geliyordu. Lamıcı mı yok? Selanik'teki işler acilen yoluna konulacak. Hemen İstanbul'a dönülecekti. Annemi sebep göstererek kolağısı Basri'yi razı edip şehirde kalmak için 15 günlük müsaade almıştım. İlk hafta göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ders saadete devlet memurluğuna tayin edildiğimi söyleyerek annemi ikna etmeme, hayır dualarını almama rağmen sana konuyla ilgili tek kelime söyleyememiştim. Ama bundan kaçış yoktu. Konuşmak zorundaydım. Hiç değilse bu kadarını borçluydum sana. Ağustos'un son günleriydi. Nemli bir esinti vardı. Asmalardan sarkan mor üzümlerin şenlendirdiği bahçenizde. Az önce verandada Paloma ninenin enfes çöreklerinden yemiş, şimdi baş başa dolaşıyorduk. Balıkları geçen kış ölen o taştan havuzun başına gelmiştik. İttihat ve Terakki'ye katılacağım. Evet, öylece damdan düşer gibi söyleyivermiştim. Karar verdim, cemiyete üye olacağım. Öne eğdiğim başını usulca kaldırmıştın. Işıltılı kızıl saçlarının arasından incecik yüzün görünüyordu. Hayretle açılmış gözlerini yüzüme dikmiştin. Aslında olanı biteni tahmin ettiğini, cemiyete katıldığımı işittiğini, işitmesen bile artık bundan emin olduğunu biliyordum. Şimdi yalanımı yüzüme vuracak diye geçirmiştim içimden. Ama hiç beklemediğim bir tepki vermiştim. Katil mi olacaksın? İşte ilk o zaman sormuştum bu soruyu. Yok, sahiden de farkında değildin olanın bitenin. Belki farkındaydın da senden hiçbir şey saklamayacağından o kadar emindin ki böyle bir ihtimalin hakikat olmasını düşünmek istemiyordun. Bu davranışınla açıkçası beni yerin dibine sokmuştun. Ne diyeceğimi bilemeden bakışlarımı kaçırdım sadece. Söyle bana Şehsuvar, katil mi olacaksın? Çoktan katil oldum demeliydim. Evet, insanları öldürdüm ama vatan için, hürriyet için, kardeşlik için demeliydim. Bilirsin, Fransız ihtilalinde olduğu gibi liberte, egalite, fraternite. Bütün bu idealleri hakikat kılmak için, ülkemizi, dünyayı değiştirmek için. Ama diyemedim. Niye katil olayım canım diyerek korkaklığımı sürdürdüm. Her inkılapçı katil olmak zorunda mı? Nasıl oluyor da anlamıyorsun gibilerden başını salladın. Evet, ekseriyetle öyle. Danton, Robespierre, Saint-Just, Babeuf'e ne oldu? Önce öldürdüler, sonra öldürüldüler. Üstelik burası Fransa değil. Bakma coğrafi olarak Avrupa'da olduğumuza. Burası Doğu Şehsu var. Bizde hayat daha serttir, daha acımasız. Herkesin bir hesabı var. Bizim Yahudiler de kendi devletlerini kurmak istiyorlar. Evet, tam da burada, Selanik'te. Yunanlar farklı mı? Bulgarlar, Sırplar, Ermeniler... Herkes istiklal istiyor. Herkes kendi milletiyle birlikte yaşamak istiyor. Evet, bu herkesin hakkı. Her millet kendi devletini kurabilir. Ama sadece bir devlet var. Devlet-i Aliye. Sadece bir toprak parçası var. Osmanlı ülkesi. Kimse haklarından vazgeçmeye razı olmayacak. Çok değil, birkaç hafta önce hürriyet diye el ele yürüdüğümüz bütün o milletler, kardeşlik türküsü söyleyen bütün o insanlar birbirlerine silah çekecekler, acımasızca birbirlerini öldürecekler. Başka ihtimal yok Şehsu var, ya zalim olacaksın ya mazlum, ya katil ya da kurban. Evet, vaziyet bu kadar açık. Ama anladığım kadarıyla sen kararını vermişsin. Anladığım kadarıyla sen zalim olmaya heves ediyorsun. Bu da kâfi derecede kötü. Ama yarın daha da beter olacak. Çünkü eninde sonunda kaybedeceksin. O zaman da mazlum olacaksın. Senin kıydıkların sana kıyacaklar. Bugüne kadar hep böyle oldu. Bundan sonra da öyle olacak. Yalvarır gibi baktın yüzüme. Yapma şeysi var. Sen bir yazarsın. Herkeste yok bu kabiliyet. Herkes isyana katılabilir ama herkes yazamaz. Milletle birlikte sokaklara dökülmek yerine bu yaşananları kağıda dökmelisin. Gövdeni kurşunlara siper ederek inkılabı savunmaktan çok daha önemli bir vazife bu. Sonunda dayanamayıp söyledim dilimin ucuna kadar gelen sözleri. Ve daha güvenli. Hele bir de Paris'e gidersek hiçbir tehlikesi yok. Uzaklardan seyrederiz vatanımızın alt üst oluşunu. İtiraf ediyorum, sesim biraz kibirli çıkmıştı. Ama aldırmadın. Anlamak istercesine aklımın, kalbimin içindekileri görmek istermişçesine baktın gözlerimin derinliklerine. Sen korkak değilsin Şehsuvar. Biz korkak değiliz, biz kaçmıyoruz. Aksine vatanın, milletinin başına gelenleri yazmak için en uygun şartları hazırlıyoruz kendimize. Bu koca ülkede kaç Şinasi, kaç Namık Kemal çıktı, kaç Abdülhakamit var. Ama senin olmak istediğin o inkılapçılardan, o fedailerden yüzlerce var, anlamıyor musun? Sen farklısın Şehsu var. İktidarı değiştirmek zordur. Ama daha zoru kültürü değiştirmektir. Yazacağın romanlar bu çetin işi kolaylaştırabilir. O kadar emindin ki kendinden, bir an ben de inanır gibi oldum sözlerine. Ama artık çok geçti. Kendimi köşeye sıkışmış gibi hissediyordum. Bu da fena halde asabımı bozuyordu. Benim yetenekli olduğumu nereden biliyorsun? Selanik'te birkaç küçük dergide öyküleri neşredilince yazar mı oluyor insan? Gitgide sinirleniyordum ama sen yine aldırmadın. Hala beni ikna edebileceğini zannediyordun.
Kendine haksızlık etme. Okuma yazma öğrendiğimden beri edebiyatla içli dışlıyım.
O aklımı başımdan alan tatlı gülümsemeni takındın.
Unutma, babam Fransa'da edebiyat profesörü. Latife bir yana sen hakikaten kabiliyetlisin Şehsuvar. Olmasan söylemem. Sade ben değil, Leon dayım da dile getirdi kaç kez. Bunu biliyorsun zaten. Niye inkar ediyorsun ki?
Duraksadın, evet gülümsemen öylece dondu kaldı dudaklarında. Gözlerinde her şeyi anladığını ispatlayan bir şaşkınlık, derin bir hayal kırıklığı belirdi.
Bana yalan söyledin değil mi? Onlara çok daha önce katılmıştın değil mi?
Tek tek dökülmüştü bu kelimeler ağzından ve o kurşun gibi ağırlaşan bakışların bir an olsun ayrılmıyordu üzerimden.
Çok daha evvel etmiştin o yemini. Kim bilir ne zamandır üyesin İttihat Terakki'ye. O manastıra gitmeler tam da Şemsi Paşa'nın vurulduğu günlerde.
Başını ellerinin arasına aldın.
Tanrım ne budalayım.
Yaptığıma hala inanamıyormuş gibi hayretler içinde bakıyordun. Hani birbirimize karşı dürüst olacaktık Şehsuvar. Hani yalan olmayacaktı aramızda.
Elinle usulca başına vurdun. Tanrım ne kadar budalaymışım.
Seni tehlikeye atmak istemedim. İlk aklıma gelen mazeret buydu. Biliyorsun ki İttihat ve Terakki gizli bir cemiyet. Aslına bakarsan hala tam olarak hukuki bir statü kazanamadı. Herhangi bir tutuklanma vaziyetinde senin de başını belaya sokmak istemedim.
Derin bir hüzün kapladı siyah gözlerini. Yapma Şehsuvar, hala aptal yerine koyuyorsun beni. Yeter, yapma. Beni umursamıyorsan hiç değilse kendine duyduğun saygı yüzünden yalan söyleme artık. Beni kandırdın, hakikat bu. İnkılap senden daha çekici geldi de anlarım. Vatan aşktan daha önemli de anlarım. Ama seni korumak için filan laflarının arasına saklanma.
Kaşların çatıldı, gözlerinde öfke kıvılcımları çaktı.
Hem sen kim oluyorsun da beni korumaya kalkıyorsun? Ben çocukluğumdan beri bu olayların içindeyim zaten. Babam Paris'e keyfinden mi gitti zannediyorsun? Görüşleri fazla liberal diye tepki çektiği için kaçmak zorunda kaldı bu rezil şehirden. Hem Osmanlı istibdadından hem kendi cemaatinden. Leon dayım ise daha sen doğmadan Hürriyet Hareketi'nin içindeydi. Hem Selanik'te hem Paris'te hem de Der Saadet'te.
Ağlamamak için kendini güç tutuyordun. Hayal kırıklığı içinde başını salladın.
Senin hakkında yanılmışım Şehsuvar. Yazık. Hakikaten çok yazık.
O kadar haklıydın ki ne diyeceğimi bilemedim. İçine düştüğüm bu zavallı vaziyetten kurtulmak için yalandan bir öfkeye sarıldım. İyi o zaman, madem hakikatleri gördün söyleyecek fazla bir şey yok. Ben gidiyorum.
Ne git dedin ne de kal. Sadece baktın. Derin bir ızdırapla ağırlaşan siyah gözlerini yüzüme dikerek sadece baktın.
Ama bakışların o kadar itham edici, o kadar etkileyiciydi ki yanında biraz daha kalsam beni affet diye ayaklarına kapanabilirdim.
Abartmıyorum, inan yapabilirdim bunu. İşte bu kadar alçalmaktan korktuğum için telaşla kalktım.
Hoşça kal Ester dedim güya fiyakalı bir tavırla. Umarım mesut olursun.
Karşılık vermedin. Muhtemelen arkamdan bile bakmadın.
O tarumar olmuş bahçede, balıkları çoktan ölmüş o taş havuzun başında, hafızama nakş olan solgun bir resim gibi öylece kala kaldın.
13. ayın sonu. Sayfa 144.